Bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugünkü kaynağımız Dr. Alper Sezener'in İyi Çalışmalar ya da Anlamsız Bir Ritüelin Güncesi başlıklı gerçekten kafa yormaya değer bir yazısı. Bize, yani hepimize, kendi kurumsal deneyimlerimizi şöyle bir sorgulatacak bir metin bu. Peki misyonumuz ne? Yani bu yazıyı kullanarak modern kurumsal hayatın bazen nasıl anlamsızlaşabildiğini, o ritüelleri, bitmek bilmeyen jargonu ve hani bazen içten içe hissettiğimiz o boşluk duygusunu anlamaya çalışmak. Tamam, hadi bunu bir açalım biraz. Kaynak oldukça keskin bir eleştiri sunuyor gerçekten.
Evet, temel mesele şu aslında. Kurumsal dünyanın dışarıdan sunduğu imaj var ya, işte onunla İçeride çalışan birçok insanın yaşadığı gerçeklik arasında ciddi bir fark olabiliyor. Hatta bir uçurum. Burada özellikle ilginç olan şey, dilin bu durumu nasıl hem yarattığı hem de bir şekilde gizlediği. Yani kelimelerle kurulan bir illüzyon dünyası adeta.
Her şey o çok tanıdık, hatta yani artık otomatiğe bağlanmış iyi çalışmalar dileğiyle başlıyor, değil mi? İlk bakışta masum bir temenni gibi duruyor. Ama makale diyor ki, dur bir dakika, bu gerçekten samimi bir dilek mi, yoksa sadece bir tür sosyal zorunluluk mu? Hani bir ben de buradayım ve meşgulüm sinyali mi? Belki de bir kontrol mekanizması.
Tam olarak öyle. Yazar bunun artık içtenlikten uzaklaştığını, bir tür sistemsel reflekse, bir ritüele dönüştüğünü öne sürüyor. Ve bu durum daha büyük bir soruna işaret ediyor aslında. Kurumsal jargon. Hani şu sürekli duyduğun çevik, agile yani, yalın, lean, stratejik yetenek yönetimi gibi kulağa çok profesyonel gelen ama çoğu zaman içi boşaltılmış terimler. Kaynak bunlara jargon mezarlığı diyor. Çok çarpıcı bir tabir bence.
Jargon mezarlığı, yani anlamını yitirmiş, sadece tekrar edilen kelimeler yığını mı?
Aynen öyle. İçerik illüzyonu yaratıyor aslında.
Peki bu jargon mezarlığı ne işe yarıyor o zaman? Makalenin en vurucu iddialarından biri burada devreye giriyor sanırım. Diyor ki, önemli olan ne yaptığın değil, nasıl göründüğün. Sanki bir tiyatro sahnesi gibi. Kim daha çok jargon biliyorsa, kim kendini daha parlak sunabiliyorsa, o kazanıyor. Bu durumda gerçek üretim, hani o katma değer, ikinci plana mı itiliyor?
Kaynağın işaret ettiği tam da bu. Bu durum bazı düşünürlerin simülasyon dediği şeye çok benziyor. Yani gerçeğin kendisi yerine gerçeğin kopyası, onun temsili daha önemli hale geliyor. Liyakat, yani bir işi gerçekten hak etmek ve yapabilme yetkinliği yerini liyakat gösterisine bırakıyor.
Gösteri mi? Yani iyi sunum yapmak, havalı ünvanlar falan.
Evet, bunlar gerçek yetkinliğin önüne geçebiliyor. İşte bu noktada kaynak ilginç bir iddia ortaya atıyor. Bu sistemde sorgulamayan, itaat eden, yani liyakat simülasyonunu iyi oynayan kişiler gerçekten yetkin ama sistemi belki de sorgulayan kişilerden daha avantajlı olabilir diyor.
Vay canına. Çünkü mevcut düzeni sürdürmeye daha yatkınlar, öyle mi?
Muhtemelen. Sistemi sorgulamıyorlar, sadece oyunu oynuyorlar.
Peki bunun insani maliyeti ne? Yani böyle bir ortamda çalışan senin yuh halin, motivasyonun nasıl etkileniyor? Makale burada Marx'ın yabancılaşma kavramına dokunuyor sanırım. Ama sadece ürettiğin şeye değil.
Evet, evet. Çok daha derine iniyor kaynak. Kişinin sadece emeğine değil, kendi zamanına, duygularına, hatta benliğine yabancılaşmasından bahsediyor. Hani insanın şirketin bilançosunda bir kaynak, bir resource ya da asset olarak görülmesi, bir nevi metalaşması durumu.
Korkunç bir düşünce aslında, bir kaynak olmak.
Bu da bizi yazarın kurumsal nihilizm olarak adlandırdığı kavrama getiriyor.
Kurumsal nihilizm, bu kulağa biraz ürkütücü geldi. Ne demek bu tam olarak?
Yani dışarıdan bakıldığında hummalı bir faaliyet var, sürekli toplantılar, projeler, e-postalar ama içeride aslında derin bir anlamsızlık hissi hakim olabilir demek.
Sürekli bir meşguliyet hali ama.
Ama içsel bir boşluğu ve anlamsızlığı gizliyor olabilir. Kaynaktaki Sisyphos benzetmesi bu yüzden çok güçlü.
Şu mitolojideki kayayı sürekli tepeye iten karakter.
Aynen. Modern çalışan da benzer bir döngüde olabilir. Ama işin daha trajikomik yanı, makalenin de belirttiği gibi, bu Sisyphos'un kendi anlamsız çabasını bile bir başarı hikayesi, bir kariyer gelişimi olarak sunmak zorunda kalması.
Of, bu gerçekten ağır. Yani hem anlamsız bir iş yapıyorsun hem de bunu başarı gibi göstermek zorundasın.
Bu ciddi bir psikolojik yük anlamına geliyor tabii.
O zaman ana çıkarımımız şu olabilir mi? Bu kaynak modern kurumsal kültüre oldukça eleştirel bir lensle bakıyor ve diyor ki dikkatli olun. Bu yapı bazen özü, anlamı ve insanın refahını değil, imajı, performansı ve anlamsız ritüelleri önceliklendirebilir ve en büyük tehlike bu illüzyonu farkına varmamak belki de.
Kesinlikle. Ve bir çıkış yolu olarak da bu dili, bu ritüelleri sorgulamayı öneriyor. Kelimelerin ardındaki boşluğu görmeyi. Ve hem işte hem hayatta gerçek değeri, gerçek anlamı aramayı öneriyor. Daha büyük resme baktığımızda bu sadece iş hayatıyla ilgili değil aslında. Genel olarak modern yaşamda anlamı nasıl bulduğumuzla, onu nasıl koruduğumuzla ilgili bir sorgulama bu.
Üzerine biraz daha kafa yormak istersen, kaynak iki ilginç referans daha veriyor. Bunları da söyleyelim. Birincisi The Corporation belgeseli. Şirketlerin yapısal sorunlarını inceliyor. İkincisi ise David Graeber'in Tırışkadan İşler, yani Bullshit Jobs kitabı. O da modern ekonomideki anlamsız işleri sorguluyor.
Evet, ikisi de ufuk açıcı olabilir. Ve sana bu derinlemesine incelemeden sonra üzerinde düşünebileceğin son bir soru bırakalım istersen. Kaynağın iddia ettiği gibi eğer yetkinlik ve gerçek değer her zaman sistem tarafından tanınıp ödüllendirilmiyorsa, senin çalıştığın ortamda gerçek değeri ne oluşturuyor? Bunu bir düşün. Ve daha da önemlisi bu değeri mevcut yapıya rağmen yani sisteme rağmen nasıl ortaya çıkarabilirsin, nasıl koruyabilirsin ve belki de nasıl büyütebilirsin?